20. ayrım. Nuenen, Nisan 1885. Sevgili Theo, bu mektupla aynı zamanda başka zarf içinde litografinin birkaç kopyası geçecek eline. Bay Portier kaç tane isterse ver. Bir de ona yazdığım mektubu ekliyorum. Korkarım sen mektubu oldukça uzun, dolayısıyla pratik açıdan yararsız bulacaksın. Ama söylemem gereken şeyleri daha kısa ve özlü ifade edemezdim. Başlıca amacım ise ona kendi içgüdüsel duygularına uyaracak tartışmalar sunmaktı. Ona yazdıklarımı sana da söylüyorum gerçekte. Sanıyorum empresyonizm diye bir ekol var ama hakkında çok az şey biliyorum. Öte yandan iyi bildiğim bir şey var. O da en özgün, en önemli ustaların kimler olduğu ve peyzaj ve köylü ressamlarının bu kişiler çevresinde bir eksenin çevresindeki gibi dönecekleri. Delacroix, Corot, Millet ve ötekiler. Bu benim kişisel görüşüm. Pek iyi de anlatamıyorum. Demek istediğim şu ki, desen için olsun, renkler için olsun, insanlar değil de belirli kurallar ya da ilkeler ya da temel doğrular var ve kişi gerçek bir doğru yakaladı mı ancak bunlara tutunabilir. Örnekse, desende insan figürü çizme sorununun daireden başlaması, yani temel olarak eliptik planların alınması. Bu kuralı eski Grekler de biliyorlardı. Dünyanın sonu gelene dek de değişmeyecek. Renk konusuna gelince, sonsuza dek sürebilecek problemler var. Örnekse, Corot'un Fransa'ya sorduğu ilk soru. O sırada oldukça yaygın bir üne sahip olan Fransa, gelip de Corot'a, ki onun o dönemde olumsuz hatta kötü bir ünü vardı, soru sorduğunda, ondan bilgi almak istediğinde sormuş. Corot, qu'est-ce que c'est un ton rompu? Qu'est-ce que c'est un ton neutre? Çevirenin notu, kırık ton nedir, nötr ton nedir? Ki bunu palet üstünde göstermek kelimelerle anlatmaktan daha iyi, daha kolaydır. Kısaca bu mektupla Portier'e anlatmak istediğim şey, Delacroix'a ve onun döneminin ressamlarına olan kesin inancım. Aynı zamanda elimdeki resim, Duhn'un ya da Van Schendel'in yaptıkları lamba ışıklarından epeyce değişik olduğundan, bu ülkenin ressamları tarafından yapılan en güzel şeylerden birinin, içinde ışık olan siyah boya kullanmak olduğunu açıklamanın fazla ileri gitmek sayılacağını sanmıyorum. Neyse işte, oku mektubumu. Göreceksin ki öyle anlaşılmayacak bir şeyler yazmamışım. Yağlı boya yaparken aklıma gelen bir konuyu açıklamaya çalıştım yalnızca. Patates yiyenleri gösteren tablomun satılma şansı olacağını umuyorum. Bir de kızıl gün batımı var elimde. Kırsal yaşamı resimleyebilmek için insanın onca çok konuda usta olması gerekiyor ki. Öte yandan çalışırken insana onca sükunet sağlayan, onca derin bir huzur duygusu veren başka bir şey de bilmiyorum. Parasal konularda nedenli sıkıntıda olursan ol. Taşınma konusunda epeyce kaygılıyım şu sıra. Hiç de kolay bir iş değil, tam tersi. Ama önünde sonunda bugün değilse yarın olacaktı nasıl olsa. En iyisi bir an önce gerçekleştirmek. Üstelik insanın kendine ait bir yeri olması her zaman iyidir. Orası kesin. Neyse, bırakalım bu konuyu. Millet'in figürleri hakkında söylenen şu söz ne tipik? Son pays ensemble, peint avec la terre, qu'il ensemence. Çevirenin notu. Onun köylüsü, sürdüğü toprağın boyasıyla boyanmış gibidir. Ne kadar açık seçik ve doğru. Adı olmayan ama her şeyin temelinde yatan o renkleri palet üstünde karıştırarak bulmak nasıl da önemlidir. Belki de hatta bana sorarsan kesinlikle renk sorunları, daha doğrusu kırık ve nötr renkler konusu seni yeniden meşgul edecek. Galericiler, resim satıcıları bu konuda son derece belirsiz ve keyfi konuşuyorlar bence. Ressamlar da öyle ayrıca. Geçen hafta bir tanıdığın evinde kesinlikle ustalıkla yapılmış, gerçekçi bir yaşlı kadın başı etüdü gördüm. Besbelli, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak Lahey ekolünün öğrencisi olan biri yapmış. Ancak desende de, renklerde de belirgin bir kararsızlık, bir dar kafalılık vardı ki, bana sorarsan, ihtiyar Blomers'te ya da Mauve'da, Mare'de bu kadarını göremezsin. Bu belirti gittikçe daha çok genelleşme eğilimi göstermeye başlıyor. İnsan gerçekçiliği çizgisi çizgisine doğruluk anlamında alırsa, yani aynen olduğu gibi çizmek ve yerel renklerden şaşmamak anlamında. İşin içinde çok daha başka şeyler var oysa. Neyse, hoşça kal. Ellerini sıkarım. Senin, Vincent. Nuenen, Haziran 1885. Sevgili Theo, mektubun ve içindeki para için teşekkürler. İstediğim tam da buydu ve ay sonunda da başında olduğu kadar sıkı çalışabilmemi sağladı. Seren'in ressam olduğunu öğrendiğime çok sevindim. Onun hakkında bana bir sürü şey yazmıştın. Hepsini çok iyi anımsıyorum ama adamın adını unutmuştum. Bu mektubumda yazacağımdan çok daha uzun yazmak isterdim sana ama son günlerde, akşamları eve döndüğümde canım yazı yazmak istemiyor pek. Bütün gün güneşin altında oturduğumdan olacak. Seren'in dediklerine gelince, onunla kesinlikle aynı görüşteyim. Ona da bir iki satır yazacağım çünkü kendisiyle dost olmak istiyorum. Sana daha önce de söylediğim gibi son zamanlarda figür desenleri çizmekle meşgulüm. Özellikle Sere görsün diye göndereceğim bunları. Bir figürdeki biçim birliği konusunda hiç de kaygısız olmadığımı göstermek için ona. Valisi görüyor musun hiç? O açık arttırmadaki sulu baya onun için miydi? Wisseling içindiyse, çevirenin notu, Valis ve Wisseling iki kardeşle dostluk ilişkileri olan resim sanatçılarıydı. O zaman alabilecek tek kişi de odur. Bir keresinde Wisseling'e birkaç baş etüdü vermiştim. Daha yakın bir tarihte ise o litografiyi gönderdim. Ancak bunlara tek satırla bile karşılık vermediğine göre daha başka şeyler göndermeye kalksam yalnızca hakarete uğrarım gibi geliyor. Bir de ne oldu biliyor musun? Yıllardır dostum olan Van Rapper, çevirenin notu, Vincent 1881'den beri bu ressamla mektuplaşıyordu. O sırada aralarında şiddetli bir kırgınlık ve ayrılık olmuştu. 3 ay kadar sessiz kaldıktan sonra bana öylesine yukarıdan bakan, öylesine aşağılamalarla dolu, Lahey'de bir süre kaldıktan sonra yazıldığı öylesine belirgin olan bir mektup gönderdi ki, onu bir dost olarak sonsuza dek yitirdiğimden hiç kuşkum yok. Özellikle bu işi ilk kez Lahey'de, yani kendi ülkende denediğim içindir ki, o kaygıları unutmaya ve ülkemin dışında bir yerde başka şeyler denemeye hem kesin hakkım hem de sebebim var. Sen Valis'i iyi tanırsın. O sulu boya resim konusunda bir yaklaşımda bulunabilirsin belki. Tabii uygun görüyorsan, sonuç alabileceğini sanıyorsan yap bunu. Sen en iyisini bilirsin. Çalışmalarım karşılığında birazcık para kazanabilseydim, çok az da olsa üstüne sağlam basabileceğimiz, günlük gereksinmelerimizi karşılayabileceğimiz bir zemin olsaydı ayaklarımızın altında, senin içindeki ressam olma isteği de, diyelim ki Germinal'deki, çevirenin notu, Tohum Yeşerince, Emil Zola'nın ünlü romanı. Hennebo tipinde, aradaki yaş farklarını göz önüne almıyorum, olduğu gibi gelişseydi ne güzel resimler yapabilirdin. Gelecek her zaman insanın beklediğinden değişiktir. Onun için hiçbir zaman emin olamazsın hiçbir şeyden. Resim yapmanın kötü yanı şu ki, insan resimlerini satamasa bile ilerleme kaydedebilmek için boyaya, modele para vermeyi sürdürmek zorunda. Öte yandan, yaşamın yüzeysel alanında bir sürü güçlük, tasa, kaygı olsa bile resim yapmak ve bana kalırsa özellikle kırsal yaşamın resmini yapmak son derece huzur verici bir şey. Yani resim yapmak bir tür sığınılacak yuvadır demek istiyorum ve ressam olan kişi yuva özlemi çekmez. Kitaptan çekip sana geçenlerde gönderdiğim pasaj bana özellikle çarpıcı gelmişti. Çünkü o sırada benim de içimde hemen hemen aynı ırgat ya da bir kanal işçisi olma özlemi vardı. Ve uygarlığın doğurduğu bezginlikten bunalmıştım. Böylesi bir özlemi gerçekleştirmek ama sahiden gerçekten daha iyi. İnsan gerçekten daha mutlu olur. Çünkü hiç değilse gerçekten yaşadığını hisseder. Ve kışları diz boyu kar içinde olmak, güzün diz boyu sarı yapraklara dalmak, yazın olgun mısırlar, ilkbaharda otlar arasında bulunmak gerçekten çok iyi bir şey. Her zaman ırgatlarla, köylü kızlarıyla bir arada olmak. Yazın tepede koskoca bir gökyüzü, kışın ocak başında. Ve yaşamın hep böyle olduğunu, hep böyle olacağını bilmek güzel. Saman üstünde uyuyabilir insan. kara ekmek yiyebilir. Bu yüzden daha da sağlıklı olur üstelik. Daha çok yazmak isterdim ama demin de dediğim gibi yazma havasında değilim. Ayrıca Sere için kısa bir not eklemek istiyorum. Ona yazdıklarımı sen de oku. Çünkü kısa süre içinde göndermeyi istediğim şeyler hakkında yazıyorum. Özellikle de Sere'ye tamamlanmış figür etütlerimi göstermek istediğim için. Hoşça kal. Senin, Vincent. İyi yağlı boya resim yapmakla yaptıklarını satmak arasında çok ayrım olduğu konusunda Sere seninle aynı görüştedir belki. Ama hiç de doğru değil bu. Halk sonunda Millet'i gördüğünde, tüm yapıtlarını bir arada gördüğünde, gerek Paris, gerekse Londra'daki izleyiciler onu çok beğenmişlerdi. Oysa Millet'i engelleyen, resimlerini reddedenler kimlerdi? Galericiler, resim satıcıları, sözde uzmanlar. Nuenen, Temmuz 1885. Sevgili Theo, daha önceki mektuplarda sözünü ettiğim 4 resim, çevirenin notu, köylülerin kulübelerini gösteren bir dizi. Gitmiş olsaydı keşke. Onları daha uzun süre burada tutarsam yeni baştan yapacağımı sanıyorum. Oysa şimdi oldukları gibi doğrudan doğruya fundalıklardan sana gelseler daha iyi olur. Hemen göndermememin sebebi senin de belki sıkışık olduğun bir sırada ödemeli yollamak istemediğimden. Bense şu anda posta parasını verebilecek durumda değilim. Millet'in oturduğu küçük evi hiç görmedim ama yaptığım 4 minik insan yuvasının onunkiyle aynı cinsten olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi soylu bir adamın evi. Burada yas tutan köylü diye ün salmış. Ötekinde iyi bir kadın oturuyor. Buraya geldiğimde patates tarlasını kazmaktan daha esrarlı bir iş yapmıyordu ama galiba büyücülüğü de var. Her neyse, ona da cadı kafa adını takmışlar. Gigo'nun kitabında ne vardı anımsıyor musun? Hani nasıl Delacroix'un 17 resminin birden aynı zamanda reddedildiğini yazıyordu. Bundan da anlaşılıyor ki hiç değilse bana öyle geliyor, o da o dönemin öteki ressamları da işlerini hiçbir şey anlamayan ve hiçbir şey satın almaya niyetli olmayan uzmanların, koleksiyoncuların ya da uzman ve koleksiyoncu olmayan kişilerin karşısına çıkardıklarında çok iyi anlaşılıyor ki kitapta haklı olarak, kahraman olarak adlandırılan bu ressamlar umutsuzluğa kapılmayı akıllarına bile getirmeden resim yapmaya devam etmişler. Gene can sıkan insanların en kötüsü olmak zorundayım. Yani para istemem gerek. Satış açısından işlerin iyiye döneceğini hiç sanmadığımdan oldukça kötü bir durum bu. Ama sorarım sana, böyle bir zamanda oturup boş felsefe yapacağımıza ikimizin de her türlü güçlüğü göze alarak çok sıkı çalışmamız daha iyi değil mi? Gelecekte ne olacağını bilmiyorum Theo ama her şeyin değişim içinde olduğunu söyleyen ezeli ve ebedi kuralı çok iyi biliyorum. 10 yıl öncesini düşün. Her şey başkaydı o zaman. Koşullar, insanların tavırları, huyları işte. Kısaca her şey. Bundan 10 yıl sonra ise her şey başka yönde değişmiş olacak. Eminim bundan. Ama insanın yaptığı iş kalır ve insan yaptıklarından kolay kolay pişman olmaz. Ne kadar çok etkinlik gösterirsek o kadar iyi. Başarısız bir şey yapmayı, boş oturup hiçbir iş yapmamaya yeğlerim. Portia benim çalışmalarımı değerlendirecek kişi midir bilemiyorum ama şu anda ona gereksinmemiz var. Buna kesinlikle inanıyorum. Bir yıl kadar çalıştıktan sonra şimdikinden daha büyük bir koleksiyonumuz olacak ve çalışmalarımı tamamladıkça işlerimin daha iyi görüneceğinden kuşkum yok. Yaptıklarıma şimdiden sempatiyle bakanlar, işlerim hakkında onun konuştuğu gibi konuşan, takdirlerini belirten kişiler bizim için çok yararlı. Çünkü ben, diyelim ki bir yıl daha çalıştıktan sonra birkaç parça toplamış olacaklar ve onlar sussalar da ellerindeki parçalar yeterince konuşacak. Portia'yı görecek olursan söyle ona, çalışmaktan vazgeçmediğim gibi ona gönderecek daha pek çok şeyim var. Sen de uygun kişiler buldukça elindekileri göstermeyi sürdür, olur mu? Çok geçmeden gösterebileceğimiz şeyler çok daha önemli olacak, inan bana. Sen de ayrımsamışsındır ya, beni pek çok sevindiren bir şey var. O da işlerimin çoğaldıkça, yan yana geldikçe belirli bir kişinin ya da birbirine çok yakın birkaç kişinin sergisini andırmaya başlaması. Sanat dünyasında gelecek için çok şey vaat ettiğinden emin olduğum çok güzel gelişmeler var. Bir Borgero'nun bir Jack'ın yanında iyi görünmediğini, Beyle'nin ya da Lermite'nin yaptığı bir figürün bir Shelford ya da Koekoe'nin yanında hiç yeri olmadığını anlamaya başladılar. Çok iyi bu. Raffaele'nin resimlerini bir arada görme de, şuraya buraya dağıldıktan sonra teker teker gör. Bakalım özgün sanatçının niteliklerini yakalayabilecek misin? Raffaele Regame'den farklı, ancak onun kadar etkileyici bir kişiliği var bana sorarsan. İşlerimi burada tutarsam, hep baştan başlayıp yeniden üstlerinde çalışmayı sürdüreceğim gibi geliyor. Sana ya da Portia'ya aynı açık havada ya da kulübelerden geldikleri gibi gönderdiklerim arasında bir ikisi iyi olmayabilir. Ama sık sık üstünde yeniden çalışıldığı takdirde düzelmeyecek olanlar da bir arada kalır hiç değilse. Şimdi bu dört duval, birkaç tane de daha küçük kulübe etüdüm sende olsa, adamın biri de çalışmalarım arasından yalnızca bunları görse kulübeden başka bir şeyin resmini yapmadığımı sanır elbette. Aynı şey baş etütleri dizisi için de geçerli. Oysa kırsal yaşamın öylesine çok çeşitli yanları var ki, mille, travaille, comme plusieurs nègres. Çevirenin notu, birkaç zenci kadar çok çalışmak. Dediğinde gerçekten haklı, insan hepsini tamamlamak istiyorsa tabii. Courbet'in, peindre des anges, qui est ce qui a vu des anges. Çevirenin notu, melek resmi yapın. Melekleri kim görmüş ki? Demesine gülünebilir belki ama o zaman ben de şöyle sorarım örneğin. De justice au harem, qui est qui a vu de justice au harem? De combat de toro, qui est qui en a vu? Çevirenin notu. Haremde yargıçlar. Kim görmüş ki? Boğa güreşleri. Kim görmüş ki? Vincent'ın ilk sorusu Benjamin Constant'ın bir tablosuna atıf yapıyor. Sonra o Cezayirlilerle İspanyollarla ilgili şeyler, kardinaller. Sonra sanki metre hesabıyla boyayıp durmaktan bıkıp usanmadıkları tarihsel tablolar. Ne yararı var, neden yaparlar? Birkaç yıl içinde genellikle küflenip renkleri solar. Eskisinden de beter, sıkıcı olurlar. Her neyse, belki kullanılan yağlı boya tekniği iyidir, olabilir de. Bugünlerde eleştirmenler bir tablonun karşısına geçtiler mi, diyelim ki demin sözünü ettiğim Benjamin Constant'ın ya da bilmem hangi İspanyol ressamının, kardinalin kabul resmini gösteren bir resminin artık adet oldu, ille de kafalarını feylazofça sallayarak ustaca teknikten söz edecekler. Öte yandan aynı eleştirmenler, kırsal yaşamı gösteren bir tablonun ya da örneğin Raffaele'nin bir deseninin karşısında durdular mı, aynı ukala kafa sallamalarla tekniği beğenmezler. Belki bu tavrı eleştirmekle haksızlık yaptığımı düşünüyorsundur ama özellikle dikkatimi çeken bir şey var. Tüm o akıl dışı resimler atölyede yapılmışlardır. Oysa gidip açık havada, görüntünün karşısında resim yapmaya kalk, bakalım neler geliyor başına. Bir kere yakında eline geçecek olan dört tablonun üstünden en az 100 ama daha da çok sinek silip atmak zorunda kaldım. Toz zerreciklerini, kum taneciklerini hiç sayma. Saatlerce fundalıklarda çalılar arasında yürüdüğünde dikenlerin tuvalleri mutlaka çizdiğini hiç sayma. Daha neler neler. Üstelik bu havada insan birkaç saat yürüyüp fundalıklara vardığında sıcaktan, yorgunluktan bitkin oluyor. Onu da sayma. Doğadaki figürler profesyonel modeller gibi kıpırtısız durmuyor. Gün ilerledikçe yakalamak istediğin etkiler değişiyor. Bunları da sayma. Senin için nasıl olur bilmem ama kendi payıma kırsal ortamda çalıştıkça kırsal yaşam daha çok sarıyor beni. Böylece o kabanelimsi şeylere, ki bunların arasında Jack'ı da katıyorum, Benjamin Constant'ın bugünkü haline, sonra İtalyanların, İspanyolların o göklere çıkarılan ama anlatılamayacak kadar kuru tekniğine olan sevgim gitgide azalıyor. İmajiye, Jack'ın bu terimi sık sık aklıma geliyor. Gene de parti prim yok. Köylülerle hiç ilgisi olmayan tablolar yapan Raffaele derin duygular uyandırıyor içimde. Alfred Stevens gene köylülerle ilgisi olmayan. Tissot da öyle. Güzel bir portre duygulandırıyor beni.